Ayrım 22.
Oysa bu iki kültür arasında hemen hemen hiçbir alışveriş olmadı. Batı bilimi, simyası, astrolojisi, orta çağ tıbbının insanları mizaçlara göre ayırmasıyla hala yarı bilimsel bir evredeydi. Ya da kendi tanımımıza göre hala estetik yaklaşıma göre işliyordu. Klasik ve Hristiyan miraslardan oluşan bu orta çağ estetik kültürü, yeniden doğuşun hümanizmasında doruğuna ulaştı. Öyleyse yeniden doğuşa dek kültür estetik yaklaşım içinde oluşmuştu. Çünkü ondan önce teknoloji son derece ilkeldi. Bilimsel bilgiler çok eksikti. Cinsel diyalektik açısından bu uzun kültür evresi uygarlığın anaerkil evresiyle çakışır. Karanlık, gizemli, denetlenemez olan dişilik ilkesi hala bütünüyle kavrayamadığı doğadan ürken insanın kendisi tarafından da yüceltilerek egemenliğini sürdürüyordu. Kültür adamları bu ilkenin en yüce kişileriydi. Yeniden doğuşa kadar ve yeniden doğuş boyunca tüm kültür adamları ideal estetik yaklaşımın uygulayıcılarıydılar. Bu bakımdan bir anlamda sanatçıydılar. Yeniden doğuş, kültürel hümanizmanın doğuşu, estetik, dişi yaklaşımın altın çağıydı. Yeniden doğuş aynı zamanda sonun başlangıcı oldu. 16. yüzyıla gelindiğinde kültür, cinsel diyalektik açısından anaerkillikten ataerkilliğe geçiş gibi çok büyük bir değişikliğe uğradı. Bu değişim sınıf diyalektiği açısından da feodalizmin çöküşüyle çakışıyordu. Böylece modern, deneysel bilimlerin yaratılmasında estetik kültürle teknolojik kültür ilk kez birbiriyle kaynaştı. Yeniden doğuşta yıkılışın ilk belirtilerinin görünmesine karşın Aristocu, skolastiklik gücünden hiçbir şey yitirmedi. Ne var ki iki yaklaşımın bağdaşması, bilimi ilk kez insan gücünün ve büyüklüğünün sınırlarını daha da genişletmek amacıyla kullanmayı öneren Francis Bacon'a kadar gerçekleşmedi. Bacon ve Locke felsefeyi, yaşama anlama çabasını gerçek dünyadan kopuk soyut safsata, metafizik, etik teoloji, estetik mantık, olmaktan çıkarıp kanıtlar ve deneylerle, deneysel bilimle, doğanın gerçek yasalarının ortaya çıkarılması işine dönüştürdüler. Francis Bacon'ın ortaya attığı deneysel yöntemde, sezgi ve imgelem ancak araştırmanın başlangıç evrelerinde kullanılabilirdi. Denenecek varsayımlar, olgulardan tüme varım yoluyla çıkarıldıktan sonra sonuçlar, mantık yoluyla bulunuyor ve kendi aralarında tutarlı olup olmadıkları, daha önceki olgularla ve bu alandaki deneylerin sonuçlarıyla uyuşup uyuşmadıkları denetleniyordu. Bu varsayım ancak tüm denetlemelerden geçirildikten sonra bir kuram olarak kabul ediliyor ve hiç değilse yanlışlığı kanıtlanıncaya dek yüksek bir olasılık derecesi bulunan olguları önceden haber verebilecek bir kuram olarak geçerli oluyordu. Deneysel görüşe göre her türlü gözlemi ve deneyi bu yolla kaydedip sıraladıktan sonra doğanın düzeni kendiliğinden ortaya çıkacaktı. Başlangıçta neden sorusu nasıl sorusu kadar sık sorulsa da bilgi birikimi arttıkça her yeni buluşun bir öncekine eklenmesiyle bilmece çözüldükçe safsatacı, sezgici ve imgelemci yol değerini gittikçe yitirmeye başladı. İlk temeller esinli estetik bilim geleneğinin düşünürleri olan Kepler, Galileo ve Newton çapında adamlar tarafından bir kez atıldıktan sonra yüzlerce isimsiz teknisyen harekete geçip boşlukları doldurdu. Ve bilimi zamanımızdaki altın çağın başlangıcına teknolojik yaklaşıma dek getirdi. Yeniden doğuşta estetik yaklaşım neyse çağımızda da teknolojik yaklaşım odur. 2. Günümüzde iki kültür. Günümüzde 1970'te büyük bir bilimsel patlamaya tanık oluyoruz. Yeni fizik, relativite, çağdaş bilimin astrofizik kuramları yüzyılımızın ilk yarısında gerçekleştirilmiştir. Şimdi yüzyılın ikinci yarısında elektron mikroskobu ve daha başka yeni araçların yardımıyla biyoloji, biyokimya ve tüm yaşam bilimlerinde benzer başarılar sağlıyoruz. Birleşik Devletler'in ve başka ülkelerin çeşitli köşelerindeki küçük, dağınık çalışma ekipleri her yıl genetikte DNA çapında ya da 50'lerin başlangıcında Urey ve Miller'ın yaşamın kökenleri üzerine çalışmaları gibi önemli buluşlar kaydediyorlar. İnsanın üremesi sürecinin bütünüyle denetim altına alınması pek uzak bir olasılık değildir artık. Temel yaşam ve ölüm süreçlerinin anlaşılmasında da önemli ilerlemeler sağlanmıştır. Yaşlanmanın, büyümenin, uyumanın, kış uykusuna yatmanın ne olduğu, beynin kimyasal işleyişi, bilinçliliğin ve belleğin gelişmesi her yanıyla anlaşılmaya başlanmıştır. Bu gelişme hızı bir yüzyıl daha sürecek gibi görünmektedir. Ama nedenli uzarsa uzasın, sonunda deneyciliğin ereğine, doğanın yasalarının bütünüyle anlaşılmasına varacaktır. Yalnızca birkaç yüzyıl içinde somut bilgilerin böyle şaşırtıcı bir biçimde biriktirilebilmesi, felsefenin estetik yaklaşımından teknolojik yaklaşıma geçmesiyle olmuştur. Salt bilimin, estetik yaklaşımlı bilimin, salt teknolojiyle kaynaşmasıyla teknoloji, ereğine, düşünülenlerin somutta gerçekleştirilmesine, daha önceki binlerce yıllık tarihi içinde olduğundan daha büyük bir hızla yaklaştı. Deneycilik, teknolojinin son kültürel ereğine ulaşabilmesi için daha hızlı ve daha etkili bir teknikten, bir araçtan başka bir şey değildir. Bu erekte ideal dünyanın gerçek dünyada kurulmasıdır. Deneyciliğin temel gereklerinden biri, herhangi bir son karşılaştırma, çözümleme ya da buluş yapılmadan önce malzemelerin toplanması ve kategoriler içinde düzenlenmesidir. Bu açıdan bakıldığında yüzyıllar süren deneysel bilim, zamanımızdaki ve gelecekteki gelişmelerin temelini oluşturmaktan başka bir şey yapmamıştır. Bilgi biriktirmek, doğanın yasalarını ve mekanik süreçlerini anlamak, salt bilimsel araştırma, daha büyük bir ereğe giden yollardır. Bu erekte doğanın bütünüyle anlaşılması ve sonunda aşılmasıdır. Kültür tarihinin gelişmesine ve ereklerine bu açıdan bakarsak, yukarıda siyasal devrim bağlamı içinde söz ettiğimiz Engels'in son ereği bir kez daha anılmaya değer. İnsanı çevreleyen ve bugüne dek onu yöneten yaşam koşullarının tümü, şimdi artık ilk kez doğanın gerçek bilinçli efendisi olan insanın denetimi altına giriyor. Kültür karşısında deneysel bilim neyse, cinsel diyalektik karşısında ataerkilliğe dönüş, Marksçı diyalektik karşısında da burjuva dönemi odur. Devrimden önceki son günler. Bundan başka bu üç diyalektik birbiriyle hem dikey hem de yatay olarak bütün bir ilişki içindedir. Burjuvaziden doğan deneysel bilim, burjuva dönemi kendi içinde ataerkil dönemin bir evresidir. Soyluların insancıllığını izler. Dişilik ilkesi anaerkillik. Ve gerçek bilgileri biriktirmek üzere deneysel yöntemi geliştirerek kapital biriktirmek amacıyla modern sanayinin geliştirilmesi sonunda kendi işine son verir. Bilimsel buluşların oluşturduğu bütün yeni üretim yolları sonunda ister istemez bu buluşları kullanan deneysel kapitalist yolu açacaktır. Kapitalizmin iç çelişkileri nasıl gittikçe ortaya çıkıyorsa, deneysel bilimlerin iç çelişkileri de salt bilginin gelişmenin sonunda denetlenemeyecek bir noktaya gelip dayanması, örneğin atom bombası gibi, önünde sonunda ortaya çıkacaktır. İnsan yalnızca en son amaca, doğanın denetimine giden doğanın işleyiş yollarını bulup çıkarmak, salt bilgi toplamak gibi yollarla uğraştığı sürece, bilgisi tehlikeli olacaktır çünkü eksiktir. Tehlike öylesine büyüktür ki birçok bilim adamı belli bazı bilimsel araştırmaları durdurmayı düşünmektedirler. Ne yazık ki bu çözüm yeterli değildir. Deneycilik mekanizması kendisine göre bir ivmesi bulunması yüzünden bütünüyle denetim dışıdır. İnsan neyin keşfedilip neyin keşfedilemeyeceğine gerçekten karar verebilir mi? Bu, tanımı gereği Bacon'ın anlattığı deneysel sürece bütünüyle ters düşer. Önemli buluşların çoğu aslında birer laboratuvar rastlantısıdır. buluşların toplumsal önemi de kazara buluşu yapan bilgin tarafından hemen hemen hiç anlaşılmaz. Örneğin daha 5 yıl önce Cornell'den Profesör F.C. Stewart aşıyla üretme denen bir süreç bulmuştur. Stewart, hızla döndürülmekte olan bir sıvı besin içine tek bir havuç hücresi yerleştirerek benzer havuç hücrelerinden oluşan bir tabaka üretmiştir. Bu tabakadan da sonunda havucu yeniden elde etmiştir. Benzer bir sürecin gelişmiş hayvan hücrelerine uygulamak üzere geliştirilmesi, denetim elden kaçırılırsa, kafayı açan ilaçlarla yapılan deneylerde olduğu gibi korkunç sonuçlar doğurabilir. Ya da yeşil bitki bitinin uyguladığı partenogenesisin, bakir doğumun insan doğurganlığına gerçekten uygulandığını bir düşünün. Deneysel bilimin iç çelişkilerinden birisi de şudur. Deneyiciliğin kendi içinde soylu ve çoğu zaman gözden kaçan son amacı olan idealin gerçeklikte gerçekleştirilmesinden çok deneysel yöntemin sonucu olarak mekanik, determinist, ruhsuz bilimsel dünya görüşüyle sonuçlanması. İnsanlık açısından bunun zararını büyük ölçüde bir kültür teknisyeni olan bilim adamının kendisi öder. Çünkü garip de görünse evren üzerine doğru dürüst bilgi biriktirmek kapsayıcı ve bütünüyle insanın tam tersi bir kafa yapısı gerektirir. Tek tek bilginlerin çabaları uzun vadede çevrenin insanlık yararına denetlenmesini sağlasa da deneysel yöntem bu yöntemi uygulayanların nesnel, mekanik ve aşırı dakik olmalarını gerektirir. Gözünde deney faresinden başka bir şey olmayan hastalarına karşı duygusuz olan beyaz gömlekli Dr. Jekyll'ın herkesçe bilinen imgesi hiç de inanılmaz değildir. Bilim adamının işinde duygulara yer yoktur. Bilim adamı duygularını öylesine bastırmaya ya da yok etmeye zorlanır ki bu sonunda onun mesleğini zedeler. Bilim adamı bu sorunu ancak meslek kişiliğini kendisinden kopararak, duygularını bölerek çözebilir. Bu yüzden sanat konusunda aşırı bilgili olsa da, böyle bilim adamlarının sayısı, bilim konusunda bilgili sanatçıların sayısından daha yüksektir. Bilim adamı genellikle kendi duyguları ve duyumlarıyla doğrudan ilişkide değildir. Ya da duygusal bakımdan bölünmüş durumdadır. Özel ve genel yaşamı birbirini tutmaz. Kişiliği bütünleşmemiş olduğundan bilim adamı şaşırtıcı bir biçimde sıradanlığa düşebilir. Karıcığım, bugün laboratuvarda aşılama yoluyla nasıl insan üretileceğini buldum. Hadi şimdi kalkıp Aspen'a kayak yapmaya gidelim gibi. Bilim adamı sıradan alışkanlıklara uyarak yaşamakta, kiliseye gitmekte hiçbir çelişki görmez. Çünkü hiçbir zaman modern bilimin şaşırtıcı malzemesini günlük yaşamıyla bütünleştirmez. Bilginin kafasında uzun süredir yitirdiği bu bağıntıyı kurmasına çoğu zaman buluşunun kötüye kullanılması yol açar. Bilimde yapılan yanlışların listesini hepimiz biliriz. Bu listede genellikle erkek yanlışları tekrarlanır ya da artar. Buna da şaşmamak gerekir. Teknolojik yaklaşım erkek ilkesinden çıkmışsa, bu yaklaşımı uygulayanların erkek kişiliğinin çarpıklıklarını son sınırına dek götürmeleri doğaldır. Ama biz şimdi bir süre son kültür devrimine doğru yol almakta olan bilimi bırakalım, bu arada estetik kültüre ne olduğuna bir göz atalım. En geniş klasik anlamıyla felsefenin, bu arada salt bilimin zayıflamasıyla, estetik kültür gittikçe daraldı ve içine kapandı. Sonunda bugün tanıdığımız ince biçimiyle sanata ve insancıl bilimlere dönüştü. Sanat, artık liberal sanatlar, özellikle de sanat ve edebiyat demek olan sanat, tanımı gereği her zaman gerçek dünyadan kopmuş bir ideali arıyordu. Oysa ilkel zamanlarda sanat, dinin yardımcısı olmuş, ortak düşleri dile getirmiş, bu dünyayı açıklamak ve bağışlatmak için ortaklaşa düşlenen öteki dünyaları nesnelleştirmişti. Örneğin Mısır mezarlarındaki sanat. Böylece sanat gerçek dünyadan uzaklaşmış olsa da önemli bir toplumsal işlevi yerine getiriyordu. Toplumun henüz somutta gerçekleştirilemeyecek isteklerini yapay olarak doyuruyordu. yalnızca soylular ve seçkin kültürlü sınıf tarafından beslenip desteklense de sanat, hiçbir zaman yaşamdan daha sonra olduğu ölçüde kopmamıştı. Çünkü o zamanlarda toplum, tüm uygulamalar açısından, isterse din adamlarından, krallardan ya da soylulardan oluşsun, yönetici sınıfla aynı şey demekti. Kitleler toplumun gözünde hiçbir zaman insanlığın geçerli bir bölümü sayılmıyordu. Onlar, emekleriyle küçük kültürlü seçkinler grubunun yaşamalarını sağlayan esirlerdi. İnsan hayvandan, insan arıdan ya da insan serften başka bir şey değillerdi. Yeni orta sınıfın soylulardan yavaş yavaş bir kesimi kopararak burjuvaziyi oluşturması, estetik kültürün silinmesini gösterir. Kapitalizmin, ataerkilliğin kötü yanlarını yoğunlaştırdığını, örneğin eski, geniş, gevşek aile çevresinden çekirdek ailenin çıkmasına yol açarak, zayıflamakta olan cinsel sınıfları güçlendirdiğini, kadınları ve çocukları eskisinden çok ezdiğini gördük. Baskın bir biçimde ataerkil olan burjuvazinin tuttuğu bu yeni kültürel yaklaşım, öteki dünyaya dönük, romantik, idealist, dişi estetik yaklaşımdan çok erkek teknolojik, nesnel, gerçekçi, olgusal ve sağduyulu yaklaşımdı. İdeali gerçekte bulmaya çalışan burjuvazi, çok geçmeden yukarıda tanımladığımız deneysel bilimi geliştirdi. Estetik kültürde yararlanabileceği bir şey varsa bu, klasik çağların idealist sanatına ya da ilkel çağlarla orta çağların soyut dinsel sanatına karşılık yalnızca gerçekçi sanattı. Burjuvazi, bir süre gerçekliği anlatan edebiyatı, en iyi örnekleri 19. yüzyıl romanları ve süsleyici tabloları tuttu. Ölü doğalar, portreler, aile tabloları, ev içi resimleri. Eski salonların, özel galerilerin yanında halk müzeleri, halk kitaplıkları açıldı. Ama güvenli, giderek birincil bir sınıf olarak yerini sağlamlaştırdıktan sonra burjuvazi, artık soyluların kültürüne öykünme gereksinmesini duyamaz oldu. Daha da önemlisi, bilim ve teknolojiyi hızla geliştirdiğinden sanata verdiği değer de azaldı. Örneğin, fotoğraf makinesinin bilimsel gelişmesini ele alalım. Bir süre sonra burjuvazinin portre ressamlarına gereksinmesi kalmadı. Çünkü ressamların ya da romancıların onlar için yapabileceklerinin çok daha iyisini yapıyordu kamera. Modern sanat, bütün bu zedelenmelere karşı umutsuz, sonunda kendi kendini yok eden bir çıkış oldu. Sanatın toplumsal işlevi yok olup gitti. Sanatın toplumdan beslenmesini sağlayan canlı bağlar koptu. Eski patronluk kaynakları kurudu. Öncelikle Picasso ile Cézanne'a bağlanan ve 20. yüzyılın tüm büyük okullarını, kübizm, konstrüktivizm, fütürizm, ekspresyonizm, sürrealizm, soyut ekspresyonizm ve bunun gibi içine alan modern sanat geleneği, modernliği özgün olarak yansıtmazlar. Bunlar daha çok burjuvazinin gerçekliğine karşı birer tepkidir. Post-empresyonizm, gerçekliği doğrulayan tüm alışkanlıkları bile bile yadsımıştır. Gerçekten bu akım, yanılsamayı biçimsel değerlere bölen, gerçekliği bir bütün olarak yuttuktan sonra sanat olarak yeniden parçalayan espresyonizme başlamıştır. Post-espresyonizm, öylesine saf bir sanat sanat içindire, gerçekliği öylesine derinden yatsımaya varmıştır ki, sonunda anlamsız, kısır, giderek saçma olup çıkmıştır. Taksi şoförleri gerçekten çok bilmiş, yapmacığı görür görmez çakıyorlar. Modern sanat denen şey, imgenin bile bile çarpıtılması, biçim bozukluğuna uğratılması, parçalanması, 50 yıldır süren, sonunda günümüzdeki kültür çıkmazına yol açan put kırıcılıktan başka bir şey değildir. 20. yüzyılda öz suyu çekilmiş, toplumsal işlevi bütünüyle sıfıra inmiş olan sanat, geriye kalan zengin sınıflara, Nouveau Riches'a rastladı. Özellikle Amerika'da bunlar, kültür bakımından hala aşağılık duygusu içindeydiler. Kültür beğenilerinin yüksek olduğunu göstererek olgunlaştıklarını kanıtlama gereğini duyuyorlardı. Aydınlar, üniversiteler fil dişi kulelerine çekildiklerinden bilimler dışında dış dünya üzerinde hemen hemen hiçbir etkileri kalmadı. Çok parlak, çok yetenekli olsalar da böyleydi sonuç. Üstelik çok parlak ve yetenekli de değillerdi. Çünkü artık gerekli beslenme kaynaklarından kopmuşlardı. Toplumsal bilimlerin karmaşık, çoğu zaman gerçekten anlaşılmaz olan, kendine özgü dili, ezoterik şiirler yayımlayan, hizipleşmiş 3 aylık edebiyat dergileri, zengin dulların tatlı dilli berberleri tipinde insanlarca işletilen ve desteklenen züppe, 57. cadde galerileri ve müzeleri, bu galeri ve müzelerin 5. caddedeki Saks ve Bonwit Teller mağazalarının hemen yakınında olmaları rastlantı değildir. Son olarak da bir zamanlar büyük, dipdiri olan bir kültürün kalıntılarından beslenen asalak eleştiri, bütün bunlar estetik insancılığın ölümünü doğrulayan kanıtlardır. Çünkü bilimin yeni yüceliklere ulaştığı yüzyıllarda sanat çökmekteydi. Kendi içinde yaşamaya zorlanması sanatı gizli bir şifreye dönüştürdü. Tanımı gereği gerçekten kaçan sanat artık öyle aşırı bir biçimde kendisine döner oldu ki sonunda kendini yedi bitirdi. Hastalandı. Nevrozlu bir biçimde kendine acıyan, kendinin aşırı farkında olan sanat geçmişe kapandı. Oysa teknolojik kültür geleceğe yönelikti. Böylece töreler akademiler içinde donup kaldı. Bunlar bir takım alışılmış yollardı ve avantgard bunların ancak sonuncusuydu. Sanat, geçmişte kalan büyük başarıların, güzelliğin çiçeklendiği büyük eski günlerin özlemiyle yanıp tutuşmaya başladı. Kötümser ve umutsuz oldu. Genel olarak topluma karşı gittikçe düşmanca bir tutum içine girdi. Ukalalaştı. Kendinden emin bilim gelip de sanatı, sonunda zindana dönen fil dişi kulesinden bir aşık gibi yalancı tatlı sözlerle kandırıp çıkarmaya çalıştığı zaman, artık aşağı inebilirsin, dünyayı her gün biraz daha güzelleştiriyoruz. Sanat, eskisinden daha büyük bir inatla ona hayır dedi. Onun yoz armağanlarını kabul etmedi. Gittikçe daha çok düşlerine, yeni klasikçilik, romantiklik, dışa vurumculuk, gerçek üstücülük, varoluşçuluk kapandı. Tek başlarına kalan sanatçılar ya da aydınlar, kendilerini ya görünmez bir seçkinler topluluğunun bir üyesi, bir kendini beğenmiş olarak ya da toplumun dışında kalan her tür insanla bir arada yaşayan bir serseri olarak görmeye başladılar. İster soyluyu, isterse bohemi oynasın, her iki durumda da sanatçı toplumun dışındaydı. Sanatçı bir kaçık olup çıkmıştı. Çevresindeki dünya içinde gittikçe yabancılaşması, bilimin yarattığı yeni dünya, özellikle ilkel evrelerinde inanılmaz ölçüde korkunç olduğundan sanatçının kaçıp ideal sanat dünyasına sığınma isteğini arttırıyordu. Seyirci bulamaması dehanın gizemleştirilmesine yol açmıştı. Heykel kesilmiş asetik Saint Simon gibi zindandaki dahinin de bir boşluk içinde başyapıtlar yaratması bekleniyordu. Oysa onu dış dünyaya bağlayan can damarı koparılmıştı. Gittikçe olanaksızlaşan görevi onu çoğu zaman deliliğe ya da intihara sürüklüyordu.